Ayrım 89, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları, Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 753. Vasıf Bey, Saruhan. Muhterem arkadaşlar, Yüce Meclisiniz dünden beri Lozan-Sulh Anlaşması'nın incelenmesi vazifesi karşısındadır. Bu anlaşmayı tetkik eden arkadaşlar, gözlerinin önünde muazzam bir netice, muazzam bir eser görmektedir. Bu muazzam eser ve netice daha dün düşman ayakları altında çiğnenen yurtlarımızın tekrar bize, bayrağımıza kavuşmasıdır. Bu muazzam eser dün düşmana eza ve cefası ile inleyen kardeşlerimizin tekrar bize kavuşmasıdır. Fakat efendiler zannetmeyiniz ki Lozan Konferansı'nın 9 aylık siyasi mesaisi neticesidir. Bu büyük eser Dumlupınar'da düşmanı bağırtarak kovalayan kahraman ordunun ve ordunun arkasında kadınıyla, çocuğuyla, çoluğuyla, volkanlardan çıkan alevler gibi yürüyen, düşmanı yakarak ilerleyen bu Türk'ündür. Alkışlar. Bu anlaşma bize İzmir, İstanbul'u, Trakya'yı iade etmiştir. Fakat bunlar bizim açık haklarımızdır. Bunlar tarihin, ırkın, beşeriyetin, insaniyetin en basit düşünceyle bize verecekleri, vermeye mecbur oldukları hakkımızdır. Fakat efendiler, bugün bu anlaşmaya insani bir hisle imza koyan imza sahibi devletler, bir zamanlar bize en gerçek düşman addederek bu hakları elimizden almak istemişlerdi. Eğer bu hakları tekrar ellerinden alıyorsak, bu netice, sulh anlaşmasının siyasi manasında mevcut değildir. Türk milletinin şimşekler, yıldırımlar saçan süngüsünün ucundadır. Alkışlar. O halde efendiler, tekrar kavuştuğumuz bu yerlerin bize gelmesinden hissettiğimiz sevinç ve saadeti ortaya koyduktan sonra geri kalan kısımlarını daha sakin ve daha itidal ile ve bilhassa 9 aylık mesainin tabii neticesini göz önüne getirerek tetkik etmek mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaşlar, Türk siyasi camiasının Avrupa devletleri karşısında çok gerileyen müstesna bir vaziyeti vardır. Devletimiz Avrupa devletler hukuku alimlerinin nazarında yarı medeni sayılan devletler arasında bulunduruluyordu. İşte Türk bu siyasetin ve zihniyetin feci kurbanıydı. Ve ne zaman Avrupa siyasilerinin karşısına çıktıysak, insani bir muamele değil, belki hayvana da yakışmayacak muamelelere maruz kalıyorduk. Ordumuzun, kahraman ordumuzun ve büyük milletimizin bu son büyük zaferi karşısında bu zihniyet tamamen yıkılsın ve bundan sonra yarı medeni bir devletin karşısında bulunmadıklarını, onlardan daha medeni bir devletin karşısında bulunduklarını, onlardan daha uzman bir medeni millet olduğumuzu idrak etsinler. Bunu idrak ettirmek delegelerimizin vazifesiydi. Ne yazık ki itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki bu arzumuz yeterli bir şekilde tatmin edilmemiştir. Arkadaşlarımızı sıkmamak ve yormamak için anlaşmanın maddelerini zikretmeyeceğim. Hepiniz o maddeleri tetkik ettiniz ve gördünüz. Onun için müsaade buyurursanız yalnız bir şey hatırlatacağım. Delegasyonumuz anlaşmanın 92 ve 93. maddesinde karma mahkemeleri kabul etmektedir. Bu karma mahkemelerin vazife yetkilerini ve faaliyet tarzını açıklayan 95. maddenin 2. fıkrasında da evrak göstermeyi, bilirkişiye havaleyi emretmek, mahallerinde keşif ve muayene icra ve her türlü malumatı talep eylemek, şahitleri dinlemek ve taraflardan veya temsilcilerinden her türlü yazılı ve şifahi izahatı talep etmek hususlarında yetki bütünlüğüne sahip olacaktır denilmektedir. Arkadaşlar, milli sınırlar dahilinde bütün adli hükümler yalnız Türk mahkemeleri tarafından verilebilir. Türk icra memurları, şahitleri getirecek kuvvetler yalnız Türk hakimlerinin emrine tabidir. Herhangi bir şekilde olursa olsun karma mahkemelerin teşkili ve bilhassa bu mahkemelerin vazife ve yetkilerinin olacağı ve ne gibi işler görebileceğinin açık açık belirtilmesi adli istiklalimiz için bir darbedir efendiler. Türk münevverleri ve Türk'ün bütün tedbirli davrananları tekrar tekrar ilan etmişlerdir ki, biz Avrupa medeniyetinin ilim ve sanat kısmına aşığız, Batı medeniyetinin gelişmesini temin eden vasıtalara aşığız ve bundan istifade etmek isteriz. Bu istifademiz ancak vicdanımızdan doğan bir arzunun mahsulü olabilir. Hiçbir zorun, hiçbir hakimiyetin, hiçbir kuvvetin önünde baş eğerek bu gibi esareti hazmedemeyiz. Pek muhtemeldir ki arkadaşlar, adliye teşkilatımızı, adliye reformlarımızı yaparken Avrupalı hukuk müşavirlerinden alabilirdik. Fakat buna ne kadar muhtaç olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa'nın hukuk müşavirleri birçok defalar bizim hukuk müşavirlerimizin ilmi kıymetini takdir etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hatta İtalyan başdelegesi Montania'ya kendi kanunlarını anlatacak hukuk müşavirlerimiz bulunmuştur. Alkışlar. Fakat eğer bu hukuk müşavirlerimiz bize kafi değilse ve hakikaten Avrupa'da daha uzman hukuk müşavirlerinin fikrinden, irfanından istifade etmek icap ediyorsa biz kendimiz icabına bakarız. Fakat bu istifadeyi hiçbir zaman 92. maddenin belirttiği gibi kapsamlı ve feci manada kabul edemeyiz. Müsaade buyurursanız bu maddeyi okuyacağım. Türk Hukuk Ticaret ve Ceza Mahkemelerinin görevlerini yerine getirme tarzını takibe ve adliye vekiline lüzum görecekleri bütün raporları vermeye mecbur edeceklerdir. Adı geçenlerin gerek hukuk, ticaret veya ceza yönelik adli işlerden, gerek cezaların infazından ve gerek kanunların uygulanmasından doğacak bütün şikayetlerden adliye vekiline, Türk kanunlarına tamamıyla riayeti temin için haberdar edilmek üzere kabul yetkisine sahip olacaklardır. Arkadaşlar, adliye vekilini Türk kanunlarını tatbik edip etmediği hususunda kontrol edecek yekâne bir müessese vardır. O da Büyük Millet Meclisi'dir. Adliye vekilimizi Büyük Türk Millet Meclisi'nden başka hiçbir kuvvet, bilhassa ferdi hakimiyeti yıktıktan sonra hiçbir kuvvet kontrol edemez. Ne yazık ki bu madde bütün fecaatiyle bu esası ihtiva etmektedir. Efendiler, 138. maddeyi okuyorum. Adliye maddelerinde 30 Ekim 1918 tarihinden itibaren iş bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar Türkiye'de İstanbul'u işgal eden devletlerin hakimleri, mahkemeleri veya memurları tarafından ve böylece 8 Aralık 1921 tarihinde teşkil olunan Karma Adli Encümeni tarafından meydana gelen kararlar ve emirler, icra tedbirleri de dahil olmak üzere geçerli olacaktır. Arkadaşlar, öyle zannediyorum ki son mücadelenin esaslarını tetkik buyurduğunuz zaman göreceksiniz ki, bizim 3 seneden beri döktüğümüz kanlar, yalnız bizden ayrılan toprakların alınması için değil, aynı zamanda istiklalimizi bütün manasıyla, bütün genişliğiyle tekrar elde etmek için idi. İstiklalin en bariz dayanağı bilirsiniz ki yargı hakkıdır. Yargı hakkını hiçbir devlet başkasına veremez ve hiçbir ecnebi devletinin bizim toprağımız üzerinde hakkı olamaz. Nasıl olur da ecnebi hakimler tarafından verilmiş olan hükümleri kendilerinin zoru ile, baskısı ile kabul edebiliriz? Efendiler, bu anlaşma iyice tetkik edildiği zaman görülür ki, mali ve iktisadi istiklalimiz tamamen sağlanmış değildir. Mali ve iktisadi istiklalimizi ihlal eden birçok maddeler vardır. Gerek ticaret mukavelesinde ve gerek kabotaj meselesinde ve gerek düyun-u umumiye ve gerek şirketler ve imtiyazlar meselelerinde. Bir kere efendiler, yeni Türkiye hükümeti büyük bir namuskarlık göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı halde, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması için müttefik devletler bütün vasıları kullandığı halde, yeni Türkiye hükümeti onun borçlarını miras kabul etmeyi bir namus meselesi telakki etmiştir. Yoksa Türkiye hükümeti yeni doğan bir hükümet olarak karşılarına çıkabilir ve bu borç meselesinde kendilerine ret cevabı verebilirdi. Fakat Türk milleti bu şerefi, bu namusu bütün kuvvetiyle üzerine aldığı halde imzacı devletler aksi bir vaziyet aldı. Bu borçlarımızı vermek için Düyun-u Umumiye İdaresi'nin devamına bizi mecbur ediyorlar. Gerçi anlaşmada Düyun-u Umumiye İdaresi'nin devamına dair açık bir madde yoktur. Fakat maalesef tekrar tekrar Düyun-u Umumiye İdare Meclisi'nden bahsedilmektedir. Hatta arkadaşlar, daha garibini söyleyeyim. Bir maddede Düyun-u Umumiye İdare Meclisi'ne Almanların ve Avusturyalıların kabul edilmeyeceği de bulunmaktadır. O halde anlaşma dahilinde Düyun-u Umumiye İdare Meclisi bu kadar söz konusu olduktan sonra ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir azası olmak itibarıyla temenni ederim ki anlaşmada açık bir madde olmadığına göre hükümetimiz hiçbir taahhüdü kabul etmemiştir. Ve memleketin gururu itibarıyla, şerefi itibarıyla haysiyetimi zedeleyen bu meselenin tamamen ortadan kalkması için ısrar ediyorum. Arkadaşlar, dün Harici Encümeni Reisi Yusuf Kemal Beyefendi Şark meselesinin ebediyen tarihe gömüldüğünü söylediler. Bu müjdenin karşısında sevinmeyecek bir Türk yoktur. Son tarihimizin bütün sayfaları tetkik edildiği zaman bu Şark meselesinin ihtiva ettiği bütün safhaların bize ne kadar ağır ve pahalıya mal olduğu görülür. Bunun ortadan kalkmasını şüphesiz saadet telakki ederiz. Fakat arkadaşlar, öyle zannederim ki Şark meselesi halledilmemiştir. Tarih tetkik buyuruldukta görülür ki Şark meselesinin dayanak noktası Boğazlar meselesidir ve daima İngiliz-Rus rekabetleri, Rus ve Fransız rekabetleri ve daha sonra dostlukları hemen hemen Boğazlar meselesi üzerinde cereyan etmiş tarihi hadiselerdir. Bunu düzeltmek istiyorum. Birçok tarihi delil ile ispat edebilirim. Arkadaşlar, ta Sivas Kongresi'nden beri Boğazlar'da geçiş serbestliğini kabul ettiğimizi ilan etmişiz ve misak-ı millimizde de mevcuttur. Bu bakımdan bunun haricinde bir karar almak mümkün değildir. Boğazlara kararımızın hiçbir maddesinde askerden arındırılmış ve tarafsız mıntıkalar yapacağımıza dair açıklık yoktur. Maalesef anlaşma Boğazlar'da askerden arındırılmış ve tarafsız mıntıkalar kabul etmiştir. Yani icabında Boğazları müdafaa etmek hakkını kısıtlamışlar ve bu hak kısıtlanırken bunda İngilizlerin Gladstone'dan beri takip ettikleri siyasetin bariz safhaları görülüyor. Arkadaşlar, ticaret noktasından geçiş serbestliği için tarafsız mıntıkalara ihtiyaç varsa, beynelmilel idarelere ihtiyaç varsa, sorarım Büyük Britanya İmparatorluğu ne diye Cebeli Tarık ve Süveyş kanalında daha genel deniz yolu olan bu yerlerde neden bu şekli kabul etmemiştir? Bravo sesleri. Efendiler, anlaşmanın çok elem ve ıstırap veren noktalarından birisi varsa, o da arkadaşlarımızın elem ve aşkla ifade ettikleri hudut meselesidir. Efendiler, onu detaylandırmak istemem. Fakat şüphesiz Türk kalbi bugün şanlı bayrağının şanlı gölgeleri haricinde kalan muhtelif Türklerin ayrı kalmasından üzgündür. Batı Trakya'nın Türk olduğu, Musul'un Türk olduğu, güney hudutları dışında kalan Antakya ve İskenderun'un Türk olduğu, dünkü arkadaşların delilli ifadeleriyle sabit olmuştur. O halde kültür itibariyle, vicdan itibariyle bizden ayrı olmayan ve her hususta bize bağlı olan bu kardeşlerimizi bizden ayırmak, medeniyetin en büyük ve en zalimi bir cinayeti değil midir? İmza sahibi devletler cinayetlerini şüphe ve tereddütsüz yürütmüşlerdir. Fakat bizim delegelerimiz bunu imza ederken en derin bir ıstırap duymuşlardır. Yalnız arkadaşlar, dramadan itibaren Yunan idaresinde bulunan bütün o havalideki Türkler mecburi mübadeleye tutulmaktadır. Maalesef oradaki Türk kardeşlerimiz buraya geldikten sonra itiraf etmeye mecburuz ki ıstırap duyacaklardır. Sonra itiraf etmeye mecburuz ki Batı Trakya'daki Türkler çok fena bir anlaşma neticesi olarak yerlerinde bırakılıyorlar. Esat Efendi Menteşe, kurbanlık bırakılıyorlar. Vasıf Bey devamla. Bir kere oradaki Türkler şimdiye kadar Yunan'ın yok edici siyasetine kurban edilmekte, feci bir akıbete maruz bırakılmaktadır. Maalesef hükümetin hareket tarzı Yunanistan'ın feci olan siyasetini kabul ettiğini göstermektedir. Bu şekil kabul edildiği takdirde arkadaşlar, niçin Batı Trakya'nın bir kısmı diğer kısımlarına tercih edilmiştir? Bunun sebeplerini anlamakta aciz ve şaşkınım. Ben öyle zannediyorum ki milletin bütün amaçlarını temsil eden Yüce Meclisiniz ve Yüce Meclisinizin etrafında daima tek vücut olarak yaşayan Türk milleti, Lozan Anlaşması'nda bizden ayrı olarak bırakılan parçalar için rıza göstermemiştir. Herhangi bir hükümet ve herhangi bir hükümetin delegeleri siyasi bir zor karşısında ıstırap çekerek imza koyar. Şüphesiz o imzalar siyaseten geçerlidir. Fakat emin olalım ki arkadaşlar, Türk'ün bütün ruhlarının titreyişlerini tetkik buyurunuz. Göreceksiniz ki orada bırakılan kardeşlerine ebedi bir bağlılık ve ebedi bir alaka vardır. Alkışlar. Batı Trakya'daki Türklerin yerlerinde bırakılması neticesinde ve bunun karşılığında İstanbul Rumları yerlerinde kalmıştır. Arkadaşlar, tebaadan herhangi biri bizim bayrağımız altında hür olarak, daima hür olarak yaşamak hakkına sahiptir. Fakat arkadaşlar, o tebaanın da diğer tebaa gibi tabiyet hukukuna tabi olması ve o şartlar dahilinde yaşaması zaruridir. Arkadaşlar, hangi Rum'dan ve hangi Rumlardan bahsediyoruz? Arkadaşlar, artık Rum yoktur. Silah atan caniler vardır. Bunlar tebaa değildir. Benim hemşiremin namusunu ezen canilerdir. Bunları nasıl affediyorsunuz? Ve nihayet arkadaşlar, muhterem arkadaşım Necati Bey'in derin bir ıstırapla bahsettiği tazminat meselesi vardır. Şekil ve mahiyetini şüphesiz maddede gördünüz. Fakat şunu itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, eğer kara ağaç alınmasaydı, eğer bu tamirat bedeli herhangi bir zor ile feda edilseydi, belki hissiyatımıza, belki seçmenlerimizin hissiyatına bu kadar ağır gelmezdi. Fakat heyhat ki arkadaşlar, mağdur olmuş, ölüme mahkum olmuş binlerce kardeşin hakkı bir kısım arazi için feda edilmiştir. Ve herhangi bir kısım arazi feda edilmesi lazım idiyse Batı Karaağaç ve Batı Trakya'mızı elde eder ve onunla teselli olabilirdik. Arkadaşlar, yanan yıkılan yerlerin mebusu sıfatıyla size şu hakikati söylemek mecburiyetindeyim. Birçok kasabalar bugün baykuşlara yuva olan harabelere dönmüştür. Kendi seçim bölgemin altı kazasında ev kalmamıştır. Bir zamanlar ev olan o yerlerde bugün küçük barakalar içinde ıstıraplar, inleyişler vardır. Bu ıstırapların ve inleyişlerin kulaklarımızdaki hazin akizleri benim ruhumu titrettikçe arkadaşlar, maalesef ben bu anlaşmaya kabul reyi vermekle mazeretliyim. Bravo sesleri, alkışlar. Süleyman Sırrı Bey, İstanbul. Dipnot. Süleyman Sırrı Aral, 1874-1925 yılları arasında yaşamış, 2. Mecliste İstanbul Milletvekilliği ve Bayındırlık Bakanlığı yapmıştır. Efendiler, bu elimize gelen anlaşma hakkında bir taraftan Avrupa'nın gazetelerinde bu anlaşmanın bizim için bir zafer olarak telakki edilmesi, diğer taraftan da arkadaşlarımızın buna tamamıyla bizim aleyhimize yapılmış bir mesele demesi münakaşa sebebidir. Bendenizce ne Avrupa'nın dediği gibi bizim zaferimize ve ne de muhterem arkadaşlarımızın dediği gibi bizim mahkumiyetimize bir fermandır. Belki Türk milletinin dökmüş olduğu kanın bir büyük başarısıdır. Bu anlaşmanın malum olduğu üzere hiçbir vakitte tek taraflı olarak münakaşası doğru değildir. Her anlaşma en az iki taraflıdır. Bu bakımdan anlaşmayı ona göre göz önünden geçirmek lazım gelir. İşte bu bakış açısına göre anlaşmanın arkadaşlarımın söylediği, tenkit ettiği maddelerini özetleyeceğim. Aslen adı Türk muhiti olan Meriç bile bizim elimizden alınmıştır ve o derecede bir takım zigzaklar yapılmıştır ki, muhterem arkadaşlarımın dediği gibi hakikaten bizim öz vatanımız olan Trakya ve öz kardeşlerimiz olan Trakya Türkleri bizden ayrılmıştır. Gümülcine, Drama, sancaklarının %3'ü, hatta 93'ü Türktür. Dipnot, tutanaklarda bu şekildedir. Topraklar ve mülkler ise tekmil Türklerindir. Oraya gelen Rum dediğimiz haşarat ancak %5 derecesindedir. Asıl topraklar asırlardan beri Öztürk'ün öz vatanıdır. Denilebilir ki ezici ordu sırtlan sürüsü olan Yunanlıları denize dökerken İstanbul'dan geçer ve daha ilerilere kadar gidebilirdi. Ve denilebilir ki biz Balkan Harbi'nden mağlup çıktığımız halde Edirne daha fazla muhafaza edilmiş ve hudut da daha iyi bir muhafaza altına alınmış ve Meriç hududu da daha tabii bir şekilde tanzim edilmişti. Adalar hakkında keza denilebilir ki bizim öz vatanımızın sinesine tamamıyla sığınmış olan bu batı hududu da Anadolu'nun alelade uzantılarından ibarettir. Bu da hakkı olmayarak Yunan'a bahşedilmiştir. Güney hududuna gelince bunu da hepimiz biliriz ki Antakya İskenderun Halep havalisi Öztürk'tür ve onlar öyle Türklerdir ki Türkler Batı Anadolu'ya gelmezden evvel onlar oradaydı. Keza Kilikya bizim öz babalarımız, öz kardeşlerimizle meskûndur. Boğazların idare şekli hakkında hakikaten tamamıyla tenkit yapmak kabildir. Düyun-u Umumiye'nin taksiminde daha adil ölçüler alabilirdik. Arazinin şimdiki hali, geliri, müstakbel geliri gibi ölçüler alınabilirdi. Ahalinin mübadelesi meselesinde muhterem arkadaşlarımızın dediği gibi 4-5 asır evvel Anadolu'daki gibi Türklerle meskun olan bu yerlerde bu Türkler nasıl oluyor da buraya getiriliyor? Çünkü insanlar bir yerden diğer bir yere nakledilemez. Onlar ağaç gibi yerlerine bağlıdır. Tabidir ki orada ecdadının mezarları, ecdadının yurtları, ecdadının ruhları ile kendisini yetiştirdiği bahçelerle hassastır. Bunlar buraya gelince bedbaht olacaklardır. Lakin efendiler, unutmamalıdır ki sözlerime başlarken arz ettiğim gibi yalnız bu anlaşmayı tek taraflı olarak tetkik edersek dediğimiz mahzurlarını görürüz. Fakat aynı zamanda iyi yönlerine de bakmak icap eder. Onun için bu anlaşmayı evvela bir bütün olarak tetkik etmek lazım gelir. Evvela güney hududu için anlaşma katiyen İngilizlerle hududu kesmemiştir. Hepimiz biliriz ki İngiliz siyaseti biraz ileri görüşlüdür. 3-5 seneyi görmez, asırları görür. Zannetmem ki İngiltere uzak görüşlü olan bu siyasetiyle bizimle orada daimi kavga çıkaracak bir hudut arzu etsin. Antakya ve İskenderun havalisine gelince bunu da pekala biliriz ki Fransa'nın ince zekası, yüksek irfanı Türkiye ile mücadele edecek bir nokta bırakmayacaktır. Ve nitekim yapmış olduğu anlaşmanın zabıtları da bunu kayıt altına almıştır. Fransa'nın tabii bize karşı 4 seneden beri takip ettiği bir siyasi geleneği vardır ki bu siyaseti terk etmek hiçbir vakitte Fransa'nın aklından geçmez kanaatindeyim. Batı sınırları için hakikaten tamamıyla kabul edebileceğimiz bir şekildedir demek imkanı yoktur. Fakat herhalde her şeyin de bir zamanı vardır. Bir anlaşma ile terk edilen bir takım menfaatlerin diğer anlaşma ile elde edileceğini unutmamalıyız. Bu hiçbir zaman bizim o menfaatleri terk etmiş olduğumuzu göstermez. Boğazlar hakkında yapılan anlaşma evet beğenilmeyebilir. Fakat askerlik noktasından diyebiliriz ki İngiltere istediği kadar sınırlandırsın. Nihayet Türk bundan korkmaz, Türk yılmaz. Türk yılmadığını, korkmadığını elinden silah alındığı halde bu son harpte gösterdiği için tekrar kendilerine şahit göstermeye lüzum yoktur. Düğünü umumiye meselesine gelince, hepimizin kalbinde ağır ve elim bir fikir meydana getiren bu müessese, hakikaten kendi elimizle koynumuzda büyüttüğümüz yılanlarla doludur. Rum yılanlarıyla dolu olan bu müessese hakikaten düşünülecek bir haldeydi. Fakat bugün görüyoruz ki yapılan anlaşma ile bunların birçoğundan bir kere de kurtuluyoruz. İkinci olarak kanunların ve birçok anlaşmaların bahşettiği müsaadeler dolayısıyla biz bunu oradaki yılanlardan temizleyeceğiz. Bu bakımdan düğün-i umumiye hakkında bir taksim velev ki noksan olsa dahi bizi ağır bir yükten kurtarmak itibariyle kabule ve takdire değerdi. Ahalinin mübadelesi hususuna gelince, hakikaten Türk daima ileri kumandasına alıştığı halde bu defa geri kumandası ona ağır geldiği gibi bize de gelir. Çünkü oradaki Türkler bize daima önce olmuşlardır. Avrupa'da yaptığımız büyük muharebelerde ordumuzun ileri safını bunlar teşkil etmişlerdir. Haydi ileri, ya gazi ya şehit denilen bu Türklere geri gel demek bize ağır olduğu gibi onlara da ağırdır. Fakat diğer taraftan düşününce yuvalarına yılan girmiş kuşlar gibi çırpınan bu Türkler gözlerini açmış buraya, bize bakıyorlar, kollarımıza atılmak istiyorlar. Hatta bütün mallarını mülklerini bırakarak bize doğru gelmek istiyorlar. Çünkü Yunan'ın zehirli dili onları ısırmak, onları mahvetmek istiyor. Diğer taraftan burada koynumuzda büyüttüğümüz yılanların toprakları, evleri boş kaldı. Bunları işletecek faal ve cevval vücutlar lazım. Vatanımıza hariçten bilmediğimiz unsurlar yerleşeceğine, işte kendi öz evladımız, öz kardeşimiz, öz akrabamız Türklerin gelmesi elbette daha uygundur. Bu da zannedersem anlaşmanın en büyük ve en güzel başarısıdır. Hepimizin bildiği kapitülasyon meselesindeki başarı ise denilebilir ki anlaşmanın merkezi ağırlığını teşkil eder. Hiçbirimiz bu hususta cahil değiliz. Adli, mali ve iktisadi olan bu şeylerden başka vatanımızda alarede alacak davalarından vazgeçen katiller olur. Onları istediğimiz gibi adliyeye veremezdik. Diyebilirim ki evlat ve torunlarımız bu kapitülasyonların ortadan kaldırılması sayesinde bize daima rahmet okuyacaktır. Bunların ortadan kaldırılması onların saadet ve bahtiyarlığını temin edecektir. Hepimiz biliriz ki vaktiyle verilen, kapitülasyonlarla verilen bu imtiyazlar hükümet kapısından geçmez. Her nasılsa herhangi bir sefir padişaha gider imtiyazını alır. Ertesi gün dairelerde bu emir top gibi patlar. Ondan sonra şartname, mukaveledame onların dediği gibi olur ve bu başarı sayılırdı. Gazeteler serbest olmadığından bu hususta bir şey yazamazdı. Aksi halde kendisinin gideceği yer ya Fizan veyahut Yemen olurdu. Yapılan demir yollarının uzunluklarını tenkit etmek kimsenin haddi değildi. Çünkü teminat akçesi olarak sefirin cebine girecek olan parayı bu azaltırdı. Onun için sefirin dediği neyse o olur. Haritalarda onların verdiği rakamlar neyse onlar kabul edilirdi. Kendi memleketimizde kendi hakkımız olan postalardan başka ayrıca ecnebi postaneler dahi vardı. Kabotaj gibi her milletin kendi hakkı olan bir şeyden biz mahrumduk. İşte bu anlaşma ile ne bunlar kalacak ve ne de bu müteşebbislerin böyle tepeden inme, şunu isteriz, bunu isteriz sözleri kalacaktır. Ecnebi bayrağı ile gelen sermaye memleketimize giremeyecektir. Türk bayrağına sarınarak öyle gelecektir. Biz sermayelere düşmanlık gösterecek değiliz. Bilakis onların sermayeleri Türk bayrağına sarıldıktan sonra bizden daha iyi muamele görecektir. Bu bakımdan arz ettiğim gibi bu anlaşmanın en ziyade kuvvetini, en ziyade merkezi ağırlığını teşkil eden kapitülasyonların ortadan kaldırılması suretiyle ve diğer maddelerin lehimizde bulunması dolayısıyla bu anlaşmayı imzalayanlara teşekkürlerimizi arz ederiz. Kendilerini takdir edip yüceltiriz. Gerek doğuda ve gerek batıda, kuzeyde, güneyde imanlı göğüsleriyle çarpışan kumandanları yüceltip takdir ederiz. Ordunun şehitlerini daima takdis ederiz. Geçen meclisin azim ve sebatıyla elde ettiğimiz bu anlaşma dolayısıyla onları da tebrik ederiz. Ve bu bakımdan anlaşmanın kabulü olan taraftarı olduğumu arz ederim ki, noksan olsa dahi bizi ağır bir yükten kurtarmak itibarıyla kabule, takdire değer. 89. ayrımın sonu. Sayfa 760.